Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanında yine sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Salih Yüzgenç, Mehmet Ütvarslan abimizle olan birlikteliğimize bugün de başlamış olduk. Sizlerle birlikte özellikle gençlikle alakalı gündemde neler var, neler yok, bunlara değinmiş oluyoruz. Sizlerden gelen bazı soruları burada cevaplamaya gayret ediyoruz. Lütfü abiye yöneltiyoruz. Bugün de aslında hem bizim jenerasyon anlamında hem gençlik anlamında önemli olduğunu düşündüğümüz hem de Türkiye'nin nasıl bir yapıya sahip olduğunu, nasıl bir durumda olduğunu gösteren bir rapor üzerine aslında konuşmuş olacağız. Öncesinde tabii ki Lütfü abiye merhaba diyelim.
Merhaba Salih'cim. Ben de dinleyicilerimizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta sorusuna yanıt verdiğimiz bir arkadaşımız teşekkür etti Lütfü abi size bu arada. Hani benim sorularıma cevap verdiniz dedi. Rüya bahsi üzerine malum konuşmuştuk sizinle. Tam kafamdaki soruları, hatta benim soruda ifade edemediğim soruya da cevap vermiş oldu Lütfü abi dedi. Ben de dedim ki Lütfü abi boşuna uyanın rüya vaktidir diye kitap yazmadı. Tabii ki yapacak bunu dedim. Abi bugün de dilerseniz ve israf raporu yayınlandı malum. Geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından hazırlanmıştı bu. 2018 verilerini içeriyor. 2018 yılında Türkiye'de oluşan israf ortamına, israf mevzuna dikkat çeken bir rapor. Bu rapor birkaç açıdan önemli. Yani bizim malum dinimizde en başta israf etmemek var. İsraf etmememiz lazım. İsraf büyük haramlardan. Bir ikincisi, israf eden insanların aslında bu tüketim kültürü, tüketim toplumu dediğimiz yeni dünya düzeninde önemli bir yeri var. Çünkü yeni dönem israf etmeye dayalı bir dönem gibi sanki. Çünkü sıkılıp telefonu değiştirebiliyorsun, sıkılıp eşyanı değiştirebiliyorsun. Böyle psikolojik ve sosyolojik etkileri de var. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu tip raporlar, en başta onu sormak istiyorum size. Bu tip raporların bir geçerliliği var mı gerçekten?
Yoksa raporla ilgili aslında biraz böyle bir bilgi versen Salih'cim. Raporda ne tür bilgiler, ne tür bulgulara erişilmiş, ona göre belki konuşmak üzerine de. Veya şöyle yapalım, İstersen raporla ilgili böyle bir bilgi ver, onun üzerine yorum yaparak öyle
tamam,
devam edelim.
Olur, olur. Hay hay abi. Bu rapor Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İsraf Araştırması başlığıyla hazırlandı. Hacettepe Üniversitesi'nin akademisyenleri akademik bir katkıda bulunmuş oldu ve Türkiye genelinde 26 ilde 2209 tüketiciyle gerçekleştirildi. 26 farklı ilde yapılmış oldu. Daha çok da 18-29 yaş grubu. Yani bizim aslında genç dediğimiz grup.
Gençlerin israf raporu yani.
Gençlerin israf raporu.
Evet.
Burada da üzerinde durulan noktalar şunlar abi. Aylık ortalama hane giderleri, konut, otomobil ve eşya sahipliği, bireylerin israf algısı, gıda, ekmek, giyim, tüketim davranışı ve israfı, geri dönüşüm kavramının toplumdaki yeri, bireylerin tasarruf, birikim ve borçlanma davranışları gibi pek çok başlığı da işlemiş oldular. Dediğim gibi yani birkaç boyutu var. Tabii ben araştırmalarda biraz şuna önem veriyorum. Mesela ne kadar çok kişiyle olduğundan ziyade ne kadar iyi bir etkiye sahip olması, yani nokta atışı acaba yerler yapıldı mı gibi. 26 il iyi bir şey mi sizce abi? Skala
evet,
mı?
Evet. Ya fena değil yani. O sonuçta tabii kaç kişiyle görüşmüş dedin sen?
2209 tüketici.
Yani bu tabii ortalama bir araştırma diyebiliriz yani.
Hı hı. Mesela şöyle bir veri var abi. 2017 araştırma sonuçlarına bakarak çöpe atılan yemek miktarında artış tespit edilmiş. Bu yıl mesela yemek oranı gıdaların tüketiminde %22 olarak hani çöpe gitti. Bu da herhalde şöyle bir netice benim anladığım. Mesela özellikle kafelerde, restoranlarda işte bir menü geliyor önümüze. Pilav, yanında diyelim döner, yanında işte biber, domates vesaire. Pilavını yemiyor arkadaşımız. Dönerle şey yiyor, bırakıyor mesela.
Hakikaten bu, hemen o zaman doğrudan gireyim ben. Bunlar bizim içimizi acıtan mevzular Salih'cim. Ben buradan hakikaten bizi dinleyen bütün genç kardeşlerimize tabaklarını bitirmelerini özellikle şiddetle tavsiye ediyorum. Hakikaten Rabbimiz bizi işte bu genel global rakamlarla belki sorgulamayacak ama tam da o tabağını bitirip bitirmediğine sorgulayacak. Yiyebileceğin kadar al kardeşim. Yiyebildiğini ye. Ondan sonra gerisiyle ilgili bir planın olsun. Ya bunu ben de işte paylaşacağım da veya bir şekilde, ama çöpe gitmesin o. Yani saçıp savuranların şeytanın kardeşleri olduğunu ifade ediyor kitabımız. Ve insanın gerçekten kalitesi, aile görgüsü, ailesiyle ilgili aldığı o terbiye en çok yemek zamanı belli olur Salih'ciğim. Yani bizler nimete karşı, nimet demiş buna bak ecdat. Evet. Ekmeğe, yemeğe, ya bunu yerde gördüğü zaman almış, öperek yüksek bir yere koymuş. Yani bırak sen çöpe atmayı, yerde kazara bir ekmek parçası görürse onu almış, böyle temizlemiş ve öpüp yere, müsait bir yere koymuş. Yani bu kadar saygılı bir ecdadın bize aslında. Niye? Çünkü nimet gerçekten yokluğu bilenler için önemli bir şey. İşte evet, Çanakkale'de evet. O hayvanların dışkılarındaki efendim o arpaları ya da buğdayları, deneleri bizim o tabiri, evet. Oranın tabiri. Taneleri seçip de alıp onları tekrar efendim bir yemek yapmak durumunda kalan ecdadın efendim ekmeğe, yemeğe karşı göstereceği tutum nasıl olur? Bir onu görmek, evet. Lazım. Şimdi tabii bolluk, refah, efendim imkanlar çoğalmış. İnsanlar beğenmiyorlar. Evet. Üniversiteden biliyoruz. Siz de üniversite okudunuz. Yani devlet ciddi anlamda yardım ediyor. Şimdi 10-12 liraya 5 çeşit yemek çıkıyor üniversitede. Bunun devlet neredeyse %80'ini 90'ını sübvanse ediyor. Yani öğrenci 1 lira veya 2 lira veya 3 lira neyse o kadar bir para ödeyip 5 çeşit yemek yiyor. Evet. Buna rağmen şikayetler oluyor. Vay efendim şu çıkmadı, bu şöyle çıktı, bunun eti azdı. Niye hep böyle bir şey çıkıyor tarzında. Bırakınız siz o 5 çeşit yemeği böyle bir hani şükrünü eda etmeyi. Bu tür şikayetler, sızlanmalar hep böyle sıkça duyduğumuz şeyler oluyor. Bu bazı şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor. Bu israf raporu da gösteriyor ki biz gerçekten gençler arasında en çok belki eğitim noktasında dikkat etmemiz gereken husus israf ve özellikle oturduğunda yemeğe karşı muamelesi. Şimdi genellikle yeme tarzları da değişti.
Evet abi.
İşte açık büfeden insanlar bir şeyler alıyorlar. Evet. Bir tabakta dolduruyorlar. Sonra biraz ondan alıyor, biraz bundan alıyor. Ortaya
şişiyor, bırakıyor.
Şişiyor, bırakıyor. Şimdi hakikaten bir kere yiyeceğe kadar almalı. Tabağında da bir pirinç tanesi bile bırakmayacak kadar. Böyle bir efendim belki oradaki yağını bile sıyırmak. Ki biz ona sıyırmak da dememişiz, sünnetlemek demişiz. Ne kadar böyle bir peygamber hayat tarzıyla nebevi bir yöntemle onu buluşturmaya da gayret etmişiz. Onunla bizim böyle bir tarzı aslında benimsememiz gerekiyor. Şimdilerde bu da yeni çıktı. Yani eski köy yeni adet gibi. Sanki tabağını çok bitirirsen bu şekilde hani ya sen çok acıkmışsın birader ya. Çok böyle
sildin süpürdün
mı? Sildin süpürdün, kıttıktan mı çıktın? Halbuki tam tersidir o ya.
Evet.
Yani bu tür tabakta bir şeyler bırakmanın böyle bir görgü, bir tür efendim kibarlık addedildiği bir zaman hakikaten felaketin yaşandığı bir zamandır yani. Allah sorar, bunun da hesabı hakikaten iyi olmaz yani.
Evet. Abi burada ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Mesela geçtiğimiz programlarda da bahsettik, bu dizi kültürü, sinema kültürü. Bunları çok etkilediğini düşünüyorum. Çünkü oralardaki karakterler, ana karakterler, başrol oyuncuları mesela bir yerde yemek yiyor, tabağını bırakıyor. Yani bunu görerek yetişen bir nesil geliyor.
Tabii, aynen öyle.
Evet, çünkü bakıyor yani demek ki bu böyle, bunun raconu bu. Bir kafede yemek yerken işte köri soslu tavuk, böyle kafe yiyeceğim yemekleri böyle işte yanında kolası falan. Onu böyle şey yapıyor yani, yarıda bırakması lazım. Tamamladığın evet. Zaman böyle garson da şey gözüyle bakıyor yani sana, hani vay be adam hepsini yedi falan. Hani şaşırıyor. Normalde tamamlaman lazım yani sanki. Öyle bir kültür var yani.
Evet.
Bu da hakikaten
bir de bir şey daha var Salih'cim. İnsanlar artık doymak için yemiyorlar. İnsanlar haz için yiyorlar. Çünkü aç değiller. Bak bu önemli bir şey. Acıkmıyoruz artık biliyor musun? Yani öyle bir yeme stilimiz ve tarzımız var ki. Yani öğünden öğüne acıkmıyoruz çünkü araları dolduruyoruz. Öğünleri zaten bir normalde insanın enerji sarf edebileceği kadar kalori alması noktasında fazla fazla ürün alıyoruz, gıda alıyoruz. Bunu zaten tam yakamıyoruz. Bir de aralarda böyle ilginç şeyler giriyor. Böyle ara öğün gibi. Ondan sonra dolayısıyla hep böyle bir vazife icabı. Hani psikolojik olarak acıktığımızı düşünerek oturuyoruz. Bedensel olarak değil yani, zihnen sanki acıktığımızı düşünüyoruz. Oturuyoruz. Tabii o da tam acıkmadığımız için bir noktadan sonra orada kalıyor. Dolayısıyla belki şeyler üzerine de oynamak lazım. Yani işte o nebevi yöntem dediğimiz iki tane şey var. Bu ikisi çok önemli gerçekten. Bir tanesi Efendimizin günde iki öğünü tercih etmesi. Hı hı. Bir de çok temel klasik. Belki bütün tıpçıların, doktorların birleşeceği çok temel bir kaide. Acıkmadan oturmamak, doymadan da kalkmak meselesi. Ya bunları yapabilirsek, evet. Gerçekten ciddi bir efendim yeme disiplinine sahip olmuş oluruz. Nimete saygı da belki üzerinde durmamız gereken bir nokta. Ekmekle ağzını silip mesela kenara koyanlar olabiliyor bazen.
Evet.
Yani böyle şeyler de görmüşüzdür.
Evet, evet, evet.
Halbuki ekmeğe de bir tazim göstermiş bizim ecdadımız. Tabağı bırakmamayı söyledik. Hiç unutmam, Allah gani gani rahmet eylesin, bu Fahrettin abimizin iş yerinde bir yemek yemiştik.
Fahrettin
Timinikli abinin. Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin.
Kardeşi de vardı. Onunla da Allah rahmet eylesin. Abdullah Timinikli abi. Onlar hakikaten çok yoğun çalışırlardı. Ve çok zaman öğünleri atlarlardı. Ya da böyle şey olarak geçirirlerdi. Yani böyle hani öğün geçiştirmek gibi. Böyle çok baktığınız zaman, hatta hiç unutmam, bir gün Abdullah abinin yanında tam öğlen yemeği geldi. Ben yemiştim. Böyle 3 tane kuru köfte gördüm. İşte benim öğlen yemeğim bu dedi ya. Yani şaşırmıştım gerçekten. Şimdi bir tarafından nasıl bir efendim variyet var, öbür taraftan nasıl bir vakti mi yok, yoksa hakikaten bir
sağlık,
dervişlik tarafları da vardı.
Da
o tarafı da var. Onlar bir başka toplantıya katılmak zorunda oldukları için bizeden bir yarım saat müsaade istediler. Dediler ki yarım saat bekler misiniz? Bekleriz. Birkaç arkadaş gitmiştik. Sonra ya bu arayı siz tam akşam vakti değerlendirin, biz size yemek ikram edelim. Hem bizi beklerken siz de o yemek ihtiyacınızı aradan giderin diye böyle güzel bir de ikram ettiler bize. Yemek geldi. Sonra biz tam yemeği bitirdik. Onlar toplantıları bitti, içeri girdiler. Hemen masadaki, yani güzel bir masa donatmışlardı çünkü. Masada bizim tabaklarımıza baktılar. İki kardeşin bir aile terbiyesi olarak aldıkları, kendilerinden getirdikleri bir efendim o usul olarak o benim çok dikkatimi çekti. Ben de o gün çok acıkmıştım gerçekten. Tabağımda hiçbir şey bırakmadım. Ondan sonra işte bir arkadaşımız yan tarafta işte yarısını yemiş. Öbürü bir almış bırakmış veya işte biraz bırakmış falan. Şöyle baktı Abdullah abi, Fahrettin abi şöyle baktılar. Birbirlerine şöyle baktılar. Sonra dediler ki, ya dediler, bir insanın ne olduğunu yemek sonrası tabağından anlayabilirsiniz.
Vay. Evet.
Yani bu bana çok böyle ibretlik gelmiştir. Ben onu anlayabiliyorum gerçekten. Yokluk yaşamayan, bu tür efendim nimetlerin aslında ne anlama geldiğini, akarsuyun yanında bile suyu israf etmemesi gerektiğini öğütleyen bir dinin ruhunu, manasını iyi kavramış insanların böyle uyarılar yapması hakikaten çok anlaşılabilir bir şeydi. Ve sonra ne oldu biliyor musun Salihciğim? O da ilginçtir. Şimdi kendileri için de birkaç tabak gelmişti. Sonra birkaç tabak da oradaki çalışanlar için söylemişler. O çalışanlar birazdan gelip yemeklerini yiyecekler. Fahrettin abi ortadaki yarım yarım alınmış salataları böyle birleştirip sanki böyle yeni gelmiş gibi gerçekten yani ortaya koydu. Ve yani insanlar şöyle düşünmesinler, aa bak işte yarısı yenmiş bunun, ben bundan yemem. Yiyebilir onlar, çünkü onlar bizim kardeşlerimiz, biz onların artığını yeriz, onlar bizim artığımızı yiyebilirler. Ama orada yine bir böyle şeylik olmasın, hani
israf olmasın.
İsraf olmasın, hem de bir tür böyle ya bak işte tam bu yenmemiş, buna dokunulmamış tarzında o salatayı o şekilde birlediğini, yani salataya bile bu kadar efendim ihtiram gösterdiğini gördüm ben. Bu salata, ekmek, yemek meselesi değil. Bu bir görgü meselesi. Bu nimete bakış meselesi. Bu bir sofra adabı ve sofradaki hakikaten terbiyenin en önemli cüzlerinden birisi olduğunu idrak meselesi yani.
Abi az önce bahsettiğiniz hani yokluğu görme mevzu üzerine şöyle bir şey aklıma geldi. Osman Şentürk abi biz genç derneğinde, Uluslararası Genç Derneği'nde misafir etmiştik. Onunla böyle bir tecrübe paylaşımı programı düzenlemiştik. Kendisi malum üst düzey şirketlerde CEO'luk vazifeleri üstlendi, yaptı. Hala da devam ediyor. Tabii ciddi anlamda bir iş tecrübesi var. Çalışan tecrübesi. Yanında belki yüzlerce, binlerce insan çalıştı. Kendisine dedik ki, Osman abi bu zamana kadar böyle tecrübelerin oldu. Nasıl hatıralar biriktirdi. Şöyle bir şey anlattı bize. Mesela dedi, ben dedi bütün şirket çalışanlarım arasında en fazla satış yapan arkadaşları analiz ettim dedi. Baktım onlara dedi.
Evet.
Ve ortaya şöyle bir sonuç çıktı dedi. Hepsinin dedi aslında para ihtiyacı var. İhtiyacı olduğu için aslında çok verimliler. Yani sizin de dediğiniz gibi hani ihtiyacımız varsa ihtiyacı olduğunu hissettiysek, ihtiyacı olduğunu bildiysek nimete bakış açımız ona göre oluyor.
Kesinlikle.
Onu düzgün yiyoruz ve bitiriyoruz. Ama ihtiyacımız yoksa sadece zevk için, haz için sizin de bahsettiğiniz gibi yersek bu sefer işte tavuktan bir parça alıyoruz, köfteden bir parça alıyoruz. Sonra diyoruz ki ben doydum.
Evet.
Ve yemek yerine de zaten aslında şimdi malum Instagram'da şurada burada sürekli yemeklerin de artık böyle videolarla, şovlarla süslendiği bir ortamda. Onun da ayrı bir zaten bahsi var, konusu var.
Yani gastronomik teşhircilik diyorum ben buna Salih'cim. Evet. Şu anda yaşanan gastronomik teşhircilik. Yani insanlar yemek dediğimiz efendim o ritüeli ki bir ibadet şuuruyla yapılması gerekir. Biz onu hakikaten besmeleyle başlar, nimetleri verenin kim olduğunu idrak ederek, her bir belki lokmanın bu anlamda gafletle değil, uyanıklıkla yenmesi. Çünkü bunun bize bir sonraki yemeğe kadar güç, ibadet, belki hizmet vesilesi olabileceğine dair bir efendim uyanıklıkla bunu yememiz gerekirken tam tersi şimdi bir teşhir malzemesi oldu. Yemeğe yapılan muameleyi görüyorsun. Adam alıyor eti, çok affedersin, vuruyor yerden yere, bıçakla bir şeyler. Ya ne yapıyorsun abicim sen ya? Ya birazcık saygı ya, bu şova dönüşmemesi gereken bir şey bu ya. Sonra diğer yemek yapan, bu gastronomi de bir şey oldu biliyorsun değil mi? Böyle bir tür hem sanat boyutu hem böyle şov boyutu.
Mutfak sanatları falan yani, diyorlar şimdi.
Evet, böyle hani. İnsanlar çünkü doymak derdinde değil, tatmak derdindeler. Evet,
görsel. Evet. Hani bir de bu raporun işte verilerinden biri aslında. Bu raporla alakalı, yine kuşaklarla alakalı aslında çıkan bir sonuç var. Mesela Z kuşağı dediğimiz, yani 2000'den sonrası doğanların hani bu görselliğe dayalı haz dünyaları aslında yemek kültürüne de yansımış gibi. Yani zaten bu şovlar daha çok Z kuşağının, 2000'den sonrası doğanların dikkatini çekiyor. Yani sizin mesela muhtemelen çok böyle ne yapıyor bunlar falan dediğiniz bir şey. Ama 2000'den sonrası doğan arkadaşlar bunlara ciddi anlamda merak ediyorlar. Mesela görüyorlar internette, orada yemek istiyorlar. Hatta o şovu yapan insanların videolarını çekip beraber poz vermek istiyorlar.
Yani oradaki süreç onlar için çok önemli. Yani yemek bittikten sonra, yani o işte tamam bak bunu yiyeceğiz artık falan. Yok, orada bir çekilmek. Hani ilk o yemek şeyleri vardır ya, hani fotoğraf paylaşımları. Ya kardeşim orada güzel önüne yemek gelmiş ya. Bir şekilde başlasana ya. Yok, o ilk saniyeyi
dur fotoğrafını çekeyim.
Aman dur çekelim, aman aman. Sonra ikinci saniye bak, birinci lokma gitti böyle. İkinci lokma da gidiyor, nasıl biliyor musun? Dur paylaşayım şunu. Üçüncü lokma da gidiyor. Niye? Acaba kim like etti? İlk like diyen kim oldu? Evet. Sonra bak şu da beğendi falan derken işin şeyi kaçıyor gidiyor yani.
Genç Dergisi'nin Şubat sayısında bir yazı var abi. Ayşe Yazıcılar ablamız yazdı. O malum sendromlar üzerine şu an bir seri tutturdu. Hayalet titreşim sendromu diye. O da hani like geldi mi gelmedi mi, sürekli elin cebe gitmesi, telefon evet, acaba çaldı mı çalmadı ya mı. Hakikaten o da ayrı
o
bir
bahis. Kuşağın öyle bir sıkıntısı da var. Evet. Yani gündemden ayrı kalmak, konuşulanı ıskalamak, bir şekilde ona nüfuz edememek. Acaba ben yokken neler oldu, ben yokken nerelere, işte kim neleri beğendi tarzında. O yüzden insanlar harıl harıl böyle hiç durmadan hep böyle birilerini takip ediyorlar, birilerinin yanında duruyorlar, birileriyle bir şekilde efendim iletişim içinde olmaya çalışıyorlar, sürekli online kalmaya çalışıyorlar. Yani hakikaten biraz durun kardeşim demek lazım. Eyvallah. Bu insanlara ya. Biraz durun ya. Yani biz de şimdi Şubat sayısında yine Genç Dergi'de bu video çılgınlığını konu ettik ya. Hı hı. Yani artık
yeter ya.
Bırakın şunu. çekilmez oldunuz dedik yani.
Evet.
Yani hakikaten çekilmez oldunuz. Yani böyle sürekli videoya çekil, sürekli poz ver, sürekli teşhir, sürekli görün, göster, gözük. Yani biraz evet, böyle bir kenara çekil birader ya.
Evet. Abi en sık telefon değiştiren de gençler diyor. Mesela bununla alakalı bir şey sormak istiyorum bu rapor verilerine göre. Bizim öyleydi yani. Mesela bir telefon alırdım ben. Telefonu böyle 2 sene kullanırdım. Sonra başka bir telefon almak isterdim. Eski telefonu mesela anneme verirdim. Rahmetli. Bizde öyle bir şey vardı. Bizde de vardı. Etrafımda da görüyorum mesela. Arkadaş telefonu değiştiriyor. Diyorum ne yaptın diyorum eski telefonunu. Babama verdim diyor.
Evet.
Ya da anneanneme verdim diyor. Sizde herhalde böyle bir şey oldu mu abi? Yani çocuklar.
Genelde öyle oluyor zaten. Bir hiyerarşi var yani. O belki parayı kazanmaktan kaynaklanan bir şey ya da büyüklükten kaynaklanan bir şey. Telefonları devrederek gider ailelerde. Böyledir mesela. Bizde şimdi Hamza en küçük annesinin telefonunu aldı. İşte diyelim böyle bizim telefonu büyük kız almıştır. Biz yeni telefon aldıysak falan filan gibi böyle.
Sizden çocuğa devretmiş. Aslında ben şunu diyorum. Çocuktan babaya anneye devreden de bir tarafta var. Yani çocuğa en güzel telefon alınıyor abi, son model. Sıkılıyor, sonra anneye babaya veriyor. Belki siz hani daha farklı bir
o kadar
şey durumda sizin
ailede. O kadar çocuk erkil değiliz, biraz ataerkiliz o zaman.
O zaman güzel maşallah abi, tebrik ederim. O öyle bir durum var ama.
Ama şöyle bir durum da var. Bak o da ilginçtir. Bu dediğin daha belki makul gözüküyor. Çünkü büyükler son tahlilde bir yere kadar kullanıyorlar telefonu. Yani sınırlı sorumlu kullanıyorlar. Diyelim işte sadece telefonla konuşuyor. Veya doğru. Belki WhatsApp vardır, orada birkaç bakıyordur, ediyordur falan. Ama çocuklar çok daha vakıflar değil mi?
Evet,
çok
evet.
Daha farklı belki amaçlarla kullanıyorlar.
Bizim şey, bizim hanımın teyzesi telefon almış, son model böyle süper bir telefon. Bayağı da hani fiyatlı falan. Çocuklara demiş ki ya niye böyle bir telefon aldın falan. Yeter artık demiş ya, sizin telefonlarınızı kullanmaktan sıkıldım demiş. Gittim aldım demiş kendi paramla demiş yani. İsyan evet. Etmiş. Şimdi, hep demiş bozuk telefonları veriyorsunuz bana demiş.
Burada şöyle bir şey de var Salih'cim. Şimdi hep genç görünme, genç kalma şeyi var ya. Bu modern zamanların bize dayattığı fetişist bir şeydir, tutkudur yani. Şimdi 70 yaşındaki insan bile son tahlilde gençlerle nasıl aşık attığını, onlarla nasıl efendim yarıştığını falan. Şu anda bunun en önemli yarış alanı telefon düzeyinde oldu. Yani telefonların da şöyle en böyle tahsilsiz insanın bile kullanabileceği düzeyde basitleştirilmesi, dokunmatik hale gelmesi bu süreçte şey oldu. Yani ihtiyarlar da baktılar ki yaşlılarda tamam biz de kullanabiliriz falan. Böyle bir geride kalmama şeyi de var. Yoksa diğer türlü hep böyle oğlanın işte kızın işte Gencin gözünün içine bakacak. Bir müddet sonra çözüyor herkes akıllı telefonları. Ondan sonra da zaten o basitlik içerisinde bir yarışa o da katılıyor yani.
Eyvallah. Bu verilerde mesela şöyle bir şey de var abi. Bir önceki yıla göre israfta azalma oldu. Ekmek tüketiminde. Ekmek israfında diyelim belki de. Hani,
aslında tüketimde belki azalma olmuştur. O yüzden israf azalmıştır.
O da olabilir. Doğru.
Çünkü farklı şeyler tüketiliyor artık.
Evet. Bir de şu da var abi. Yani bu ekmek tüketiminin azalmasında hani devletin ya da bazı kurum ve kuruluşların geliştirmiş olduğu hani sağlıklı beslenme dair teşvikler de var. Bu da sanki belli bir zamandan sonra şuna mı dönüyor acaba? Yani
yok,
sağlıklı
o da
besleneceğim diye hani abartıyor muyuz sanki bazı şeyleri?
Tabii. O da aslında bir tür kapitalistik şeye dönüştü. Enstrümana dönüştü Salih'cim. Yani diyet, sağlıklı beslen, organik beslen. İşte organik ne kadar yani Hemen iki kat, üç kat çıktığını görüyorsun. Herhangi bir ürünün organik olması. İşte Gezen tavuk yumurtasıyla normal yumurta arasındaki farkı gör mesela. Evet, hele hele organik yumurta çok daha yükseklere geliyor. Dolayısıyla şimdi mesela bir ev yoğurdu şeyi çıktı, modası çıktı. Aman ev yoğurdu yiyelim, aman ev yoğurdu yiyelim. Bunun için ne lazım? İşte efendim organik süt lazım. Pastörize sütten olmuyor bu. Peki onun için ne lazım? Sütçü geri gelsin mahalleye. Nereden bulacağız sütü? İşte bunu biz yaparız ederiz. Şimdi baktığın zaman böyle bir çılgınlık var. Nasıl bir çılgınlık? Yani sağlıklı beslenelim, organik beslenelim güzel de. Diyette de aynı mantık vardır. Geliyor beslenmek, yemek, içmek tam hayatın merkezine
oturuyor.
Şak diye Oturuyor. Ve insanlar araç olan bir efendim faaliyeti amaçlaştırarak böyle kendilerine büyük kötülük ediyorlar. Ya kardeşim tamam, hani hep bir şey vardır ya, yaşamak için mi yiyelim, yemek için mi yaşayalım? Hani böyle bir şey vardır yani. Ya yaşamak için yemek şart ama yani yemeğin de bu kadar yaşamın ortasına oturması.
Evet.
Yani çok sağlıksız bir durum. Yani sağlıksız bir durum varsa bu bence yani.
Eyvallah. Zaten sizin bahsettiğiniz gibi sünnete uygun bir yemek kültürümüz olsa ne diyet yapmaya ihtiyacımız olur ne belki böyle işte organik sade besleneceğim diye çok ekstra para harcamalara gerek olur ki yani bir organik yumurta belki 2-3 lira tanesi.
Tabii.
Yani
tabii,
normal
tabii.
Yumurta 50 kuruş alıyorsun ama hani.
Evet evet. Şimdi aslında hayata dair en temel gayeler, amaçlar, hedefler böyle bir önemsizleştirilip arka plana itildiği için insanlar kendi o gaye boşluklarını bu tür efendim işte sosyal medya çılgınlığı ya da organik beslenme çılgınlığı gibi bir takım böyle önemli olduğunu düşündükleri bir efendim şeyle işlevlerle doldurmaya çalışıyorlar. Yani senin hayata dair çok temel bir gayen yok. Niye yaşadığını bilmiyorsun. Nereden gelip nereye gittiğin hususunda. Ne yaparsan potansiyelini gerçekleştirebileceğin, ne yaparsan kendine, insanlara en faydalı olabileceğin, Allah'ı razı edebileceğin bir efendim hayat tarzı üzerine kafa yormuyorsun. Bütün derdin 70 senelik o 70-80 senelik neyse işte hayatının daha böyle efendim uzaması, daha iyi beslenmek, daha böyle dinç kalmak, zinde kalmak, sağlıklı kalmak gibi böyle bir çaba bütün çabaların önüne geçmiş durumda yani. Bu maalesef modern insanın en büyük zaaflarından bir tanesidir. En temel gayeyi arkaya atıp böyle normalde araç olması gereken şeyleri amaç haline getirmesi meselesi yani.
Eyvallah. Yani özellikle üniversite çağında belki dinleyicilerimiz varsa bizim burada buna dikkat kesileceklerini ümit ediyorum ben. Yani bu israf mevzu okullarda eğitim sistemimiz içerisinde belki çok yer alan bir şey değil. Yani çok anlatılan bir şey değil ama bunu oralara taşımak, belki bununla alakalı bir şeyler yapmak bizim vazifelerimizden, bizim yani boynumuzun borçlarından biri. Ben bir restorana gitmiştim abi. Oradaki işletmeciye dedim ki, abi dedim hani artan yemekleri ne yapıyorsunuz dedim. Burada üniversiteli arkadaşlar var dedi. Alıyorlar dedi akşam dedi.
Oh ne güzel.
Artanları dedi. Abi biz onları şey bozmuyoruz yemekleri dedi. Yani böyle güzel kaplara şeye koyuyorum dedi. Onlar dedi mesela sokaktaki insanlara dağıtıyorlar dedi.
Çok güzel.
Ya ben dedim işte gönüllülük yani. İşte sizin bahsettiniz yani
işte ya.
Gönüllülük ha, budur dedim yani tabii, hakikaten. Tabii. Ya da işte fırınlarda artan ekmekleri ne yapıyorlar? Şile'de ya da İstanbul dışındaki yakın yerlerde bazı insanlar oradaki işte köpek çiftlikleri varsa, hayvan çiftlikleri varsa oraya götürüyorlar veya hayvanları yemlerine böyle doğuruyorlar falan.
Çok güzel.
Ya böyle şeylerle dönüşüm sağlanmış oluyor.
Evet evet. Ya burada işte Salihciğim hakikaten insanın içine böyle bir dert düşmeye görsün. O kadar güzel fırsatlar, o kadar güzel imkanlar, o kadar güzel yollar bulur ki ve onun sonucunda hem hakikaten bu tür toplumsal değer oluşturacak işlere imza atarlar. Hem de en önemlisi Allah'ın kendilerinden razı olacağı bir hayat tarzı tuttururlar ki işte gönüllülük senin söylediğin gibi bunun tam da adıdır yani. Yani buralarda işte biraz dertlenmek gerekiyor. Dert. Yani ya ben ne yapacağım da topluma, evet, insanlara ve Allah'ın benim kulu olarak göreceği, razı olarak benden razı olacağı o hayata ben nasıl kavuşacağım? Ama tam tersi temel odak ne? Ne zaman gözükürüm? Nasıl gözükürüm? İşte nasıl haz alırım? Nerede böyle daha çok fayda ve hazımı arttırabilirim? Gibi böyle ilginç maalesef.
Eyvallah. Abi Metin Kefkir abi var Kayseri'de. Siz de iyi tanırsınız.
Evet.
Metin abi biz burada da ağırlamıştık bizim programımızda. Metin abiyle hani o kendisinin şeyi meşhur malum misafir ağırlama sistemi.
Ya.
Çok da böyle şeydir yani.
Mesela hani geçen buraya geldi yine görüştük. Evet. Diyor ki bu sene diyor işte şu kadar 1000 kişiyi diyor inşallah ağırlama niyetim var. O dedi de ne biliyor musun? Yani büyük bir kazanı var. Genellikle kış vaktinde Erciyes'in bilmem kaç bin metre rakımında o kazanı yakıyor. Orada güzel et yemeğini pişiriyor. Sonra o soğukta yarım ekmeğe oradan o et yemeğinden şöyle bir hapazdan, hapaz derler bizde hani, o ekmeğin arasına koyuyor, veriyor. Şu kadar 1000 kişiye diyor inşallah ulaşmayı planlıyorum diyor. Şimdi bu ne demek? Bu kadar yarım ekmek verip milletin o öğününe talip olmuş yani.
Eyvallah. Metin abiyle konuşurken ona şöyle bir şey sormuşum. Şimdi aklıma geldi abi. Dedim ki Metin abi mesela siz dedim misafiri çağırıyorsunuz. 15-20 kişi birden bir de şöyle yapıyormuş. Ev arıyormuş. Yenge hanıma diyormuş ki biz diyormuş 15 kişiyle geliyoruz diyormuş. Yani bilgi veriyormuş. Akşam 15 kişiyle geliyorlarmış. Peki dedim yani yenge ne yapıyor dedim abi 15 kişiye yani hakikaten. Şimdi biz de o zamanlar yeni evliyiz falan. Hani acaba anlamaya çalışıyorum yani. Nasıl bir hazırlık yapılıyor? Salihciğim dedi. Biz de dedi öyle hani uğraşılmaz dedi. Bir tane çorba olur dedi. Bir de kavurma pilav olur ya da tavuk pilav olur dedi yani. Misafir de ona göre gelir dedi.
Güzel.
Şimdi dedim ki ha demek öyle. Şimdi mesela.
Bereket işte bereket.
Bereket ve yani aslında o sadelik bolluğu da getiriyor beraberinde.
Kesinlikle.
Şimdi normalde ama sen 5 çeşit yemek yapayım diye uğraşırsan abi değil mi? Böreğiydi, tüysüydü, dolmasıydı falan. Hem sen kendin yoruluyorsun. Ama o sofrada misafire gösterme ihtiyacı hissediyorsun bir taraftan. O da bir şey çünkü. Yani
evet.
Yeni yemek. Burada şimdi hanım kardeşlerimiz muhtemelen beni linç edecekler ama. Yani işte yemek takımlarını gösterme hevesi. Efendim.
Yani
işte,
hakikaten. Yani.
Ya o da bir şey yani artık yani hakikaten. Yemek takımlarını görecekler. Efendim bak ben böyle yemek yaptım. Ay tatlıyı elimle yaptım. 2 gün uğraştım falan. Ya ne gerek var yani?
İşte öyle olunca da 3 ayda bir, 6 ayda bir ancak misafir gelebiliyor yani. Diğer türlü ne oluyor?
Evet.
Bu her hafta muhtemelen evine uğruyordur insanlar. Çünkü tekellüfü yok yani. Evet. Zahmetsiz olunca ne kadar efendim doğal ve tabii olursan o kadar insanlar da rahat ediyorlar aslında.
Evet, evet, evet.
Şimdi sen böyle kendisine o kadar ikram yapıldığını düşündüğün insan şöyle düşünüyor abi, modern insan açık ve net yani. Ya bunu ben şimdi nasıl ödeyeceğim bedelini?
Evet doğru doğru.
Ben de çağırmam lazım. Ben de çağırmam lazım. Evet o zaman hanımla yavaş yavaş bunun pazarlığını yapmaya başlayayım. Bak beni çağırdılar şöyle oldu böyle oldu. Yani bu tür şeylere girmemek lazım ya.
Eyvallah.
İnsan hakikaten hem arkadaş çevresi itibariyle hem de kendi aile ortamı itibariyle tekellüfsüz olmalı. Yani sade, içten, samimi, ne varsa o. Ne kadar efendim içten olursa insan, karşısındakini de o kadar rahatlatıyor aslında.
Evet. Eyvallah.
Bu Metin abiden bahis açıldı. Allah gani gani selamet versin. Rahmet edilsin diyecektim. Selamet versin. Buradan kendisine selam ederiz. Benim bir Kayseri'de bir böyle bir konferansım olmuştu. Duymuş geleceğimi. Dedi ki sabah dedi seni kahvaltıya dedi alacağız dedi. Ya abicim bak, havaalanından benim sabahki programa sadece bir yarım saat vaktim var. Sen sıkıntı yok, ben dedi şey yaparım, hallederim. Tamam, Kayseri'de bir yerden bir yere gitmek öyle şey değil ama oralarda artık büyük şehir oldu.
Evet.
Orada da trafik sıkıntı. Yok abicim dedim, ben dedim şeye geçeceğim direkt havaalanından. Hallederiz hallederiz falan. Abicim ilginçtir bak. Programın olacağı salonun karşısındaki halk parkında bir tane böyle efendim masanın üzerinde bize kahvaltı verdi arkadaş ya. Yani evet. Şimdi abi öyle kahvaltı deyince ya hakikaten sonuçta simit almış, peynir var, termosta çay getirmiş.
Harika.
Oh, evet, böyle bir patatesi, şey domatesi, şunu bunu falan filan derken bir baktık. Ya biz karşımızda salon var. 10 dakika sonra gidip konuşma yapacağız. Burada biraz da üşüyerek ama olsun, sıkıntı yok. Kahvaltı evet. Yapıyoruz. İşte bak ne kadar böyle bir içtenlik olunca insan zoru kolay yapıyor yani.
Eyvallah. Bu yani Anadolu'da aslında hala var olan da bir şey. Ben Erzurum'da okuduğum için oradan biliyorum. Böyle sürekli bize yemek gelirdi yani binada oturan insanlardan öğrenci evindeyken. Ama tabii burada biraz şey de önemli abi. Yani sizin o bahsettiğiniz aile kültürünün etkisi de çok fazla. Yani israf raporundan yola çıktık. Yani çocuk merkezi, çocuk erkil dediniz ya. Yani çocuk merkezi, çocuk erkil olduğu zaman sanki o aile geleneği de bozuluyor gibi. Çünkü Z kuşağı kendisi üzerinden dönen bir dünyaya sahip. Evet. Kendi isteklerine göre şekillendiriyor. Anne ben bunu yemem diyor. Baba ben bunu istemiyorum diyor belki. İşte ben patates kızartması klasiktir yani erkeklerin. Patates kızartması köfte. Yani o fix yemek. Onun dışında mesela yok kapuska yemem, ıspanak yemem. Ya ama onu yemen lazım. O pişti normalde evet, ama evet. Onu yemem.
Evet, o çok sıkıntılı hakikaten.
Evet.
Yemek seçmek meselesi de bu yeni kuşağın en büyük imtihan sahalarından bir tanesi Salihciğim. Böyle Cenab-ı Hakk'ın hakikaten her zaman diliminde, her mevsimde, her efendim sebzede, meyvede, yani pazarda ne satılıyorsa kardeşim, onda bize yönelik şifası var, yani hikmeti var yani.
Evet.
Ne satılıyorsa, ne yaygınsa, ne revaçsa o dönemde yani, onu yemek, onu bir şekilde sofraya koymak gerekiyor. Onda hikmetler var. Ama ben seçiyorum işte şunu şunu yerim ancak bunu bunu yerim. Tek taraflı beslenmiş oluyorsun.
Evet.
O da zamanla başka türlü arızalara sebep oluyor.
Belki gençken ortaya çıkmıyor ama belli bir yaştan sonra zaten kesinlikle nüksediyor abi.
Evet. Bir de ben şunu özellikle hani bir tamam kişisel bir takım hazlar, tercihler söz konusu olabilir. Bir noktaya kadar onlara da saygı duymak lazım. Ama insan ya önüme gelen her şey Rabbimin bir nimetidir. Dolayısıyla bu eğer güzel yapılmışsa, haram değilse, güzel özenle pişirilmişse, buna hele bir de annemiz, babamız yerine göre efendim, ablamız, kardeşimiz böyle özen göstermiş de önüme koymuşsa, emek verilmişse ona, ya bir insana yapılabilecek en büyük efendim kötülük onun eserini yok saymaktır.
Eyvallah.
Yani onu yok say daha belki ehvendir. Annen o kadar uğraşmış, getirmiş senin önüne koymuş mesela. Ya ben bunu yemem, bu ne ki deyip böyle bundan hakikaten sakınmak lazım. Bundan Allah da hoşnut olmaz, insanlar da hoşnut olmazlar yani.
Eyvallah.
Nimeti tahkir etmemek lazım.
Eyvallah. Gençlik dergisinde yine bir kapağımız vardı minimalizmle alakalı. Hani sadelik hayat kurtaracak mı demiştik abi.
Evet evet.
Sadelik. Bu da aslında işte bu bahsettiğiniz sizin bu organik yaşam kültürünün, organik hayat tarzının farklı bir yansıması. Yani minimalizm şu an mesela bazı yerlerde böyle popülerleşen, modernleşmenin bir süreci gibi algılanan bir şey. Mesela özellikle Japonya'nın sürekli şeyleri paylaşılıyor. İşte bakın Japonya Başbakanı'nın odası böyle çok sade falan filan diye. O bir kültürün dönüşümü aslında ama şimdi ülkemizde baktığımızda abi az şeyle yaşamak, az eşyayla yaşamak, az şeyle beslenmek bir taraftan mantıklı da olsa bir taraftan da böyle popülerleşen hani böyle modernleşen süreç gibi algılanıyor. Yani bizde öyle bir şey var hakikaten. Ben burada şöyle düşünüyorum Mütfü abi. Biz sofralarımızın böyle güzel olmasını isteriz. Bolluk bereketli olmasını isteriz ama o Metin abi tarzı, yani Metin abinin ortaya çıkarmış olduğu şey, yani ne bulursan onu ye ve sorgulama aslında mantığı, bizi geleceğe böyle daha sağlam götürecek şeydir diye düşünüyorum.
Evet, abi. Evet.
Ya çünkü böyle minimalizmdi, yok işte diyetti, ya bunlar biraz şey abi ya. Ya bir video var mesela internette, şey diyor. Siz diyor lahmacun yiyin, siz diyor kebap yiyin. Bunlar diyor kapitalizmin oyunlarıdır. Kilo almazsanız kardeşim. Hakikaten yani adam şey yapıyor. Yani ben baklava yiyip diyorum ki çok baklava yemeyeyim. İşte şeker var. Ya niye şeker var abi? Çünkü düzensiz bir hayat tarzın var. Kötü besleniyorsun. Sizin dediğiniz gibi yemek seçiyorsun. Sürekli hamburger yersen, ketçap mayonez tüketirsen vücuduna sürekli onları alıyorsun. Kola içiyorsun, şeker sorunu oluşuyor. Bir bardak kolada bilmem ne kadar, 1,5 kilo şeker olduğu falan söylüyor, eritilmiş şeker. Yani böyle bir süreçten sonra diyorsun ki ben minimalist hayat tarzına sahip olmak istiyorum. Ondan sonra hayat tarzım buna göre. Ya abi, peygamberin sünneti var ya ortada, işte ona bak. Minimalizmle gideceğine, Japonya'ya örnek göstereceğine, bana peygamber efendimiz örnek göster.
Bir de Saadetçiğim bak. Dünyanın hala birçok bölgesinde o kadar acılar yaşanıyor. İnsanlar o kadar açlıkla mücadele ediyor. Ve büyük sıkıntılara göğüs geriyorlar ki, yani o tür coğrafyalara değil, gelsinler Afrika'ya, gelsinler efendim Moro'daki ya da diyelim başka bir takım mazlum coğrafyalardaki insanlara baksınlar yani. Oralarda esas dersler. Biz hani birçok genç kardeşimiz Afrika'ya gitti, arkalarından böyle güzel güzel yazılar yazmıştık. Dönüşlerinde de intibalarını dinleyip onları yine böyle dosya kapak konusu yapmıştık dergimizde. En çok anlattıkları şeyler, yani işte bir hurmamız var abi, yani biz gördük yani bir hurmayla nasıl gün geçer, yani insanların orada bulamadıklarını, bulamayıp da mutlu nasıl olduklarını, mutluluğun aslında çok tüketmek ya da birçok şeye sahip olmak değil, tam tersi belki ihtiyaçtan azade olmak olduğunu orada görmüşlerdi. Hiç unutmam mesela bir tanesinin şöyle bir ifadesi olmuştu, 3 tane hurmamız var diyor, Ramazan diyor. Ya bunu ne yapalım şimdi, ne yapalım? Bir tanesi iftara açalım, diğer ikisini sahura bırakalım. Çünkü şimdi yersek sahura acıkırız. Ama sahurda kalırsa, sahurda yersek hiç olmasa güne daha yakın o şekilde idare ederiz. Yani bunun şimdi bunu tatlı bir hatıra olarak, nostalji olarak anlatıyor belki ama ondaki etkisi muhtemelen hayat boyu sürecektir. Eyvallah. Çünkü yemeğin, ekmeğin, o bir lokmanın bile ne kadar önemli olduğunu orada aslında yaşamış oldular. O yüzden o tür minimalist yerlerin yaşandığı coğrafyalara değil de tam tersi, ekmeğin, suyun,
eyvallah,
lokmanın ne kadar kıymetli olduğunu hala görebildiğimiz o coğrafyalara dikkat kesilmek gerekiyor. Şöyle nihayete erdirelim, benim daha doğrusu bu konuyla ilgili söyleyeceğim şöyle bir cümle var Salih'cim. Çok sevdiğim birisinin sözü. Yani sevdiğim bir söz yani. Sevdiğim birisinin sözü değil de sevdiğim bir söz. Başkasının sözü. Çok şeye sahip olmak önemli değil. Önemli olan az şeye ihtiyaç duymak. Şimdi hep sahiplik herkesin gözünün önünde. Sahip olayım, sahip olayım. Çok şeye sahip olmak önemli değil. Kaldı ki sahip oldukların senin sahibin oluyor bir müddet sonra. Evet. Seni güdüyor yani, yönetiyor yani. Aman param elimden çıkmasın. Aman şunu, bu hayat tarzının gerektirdiği bir şeydir bu. Aman işte ben yemeğimi bırakırım tabakta. Niye? Çünkü ben bu sınıftanım yani. Böyle bir şey. Sahip olduğun bir statü seni köle gibi böyle aslında yönetiyor. Çok sahip olmak değil, aslında az şeye ihtiyaç duymak. Ona yönelik bir efendim kendini terbiye edecek bir disipline girmek önemli. İnşallah genç kardeşlerimiz buna muvaffak olurlar. Yemek çok önemli. Tabağından belli olur diyelim herkes.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz abi. Bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk aslında Lütfü abi. Böyle tam da üzerine denk gelmiş oldu yani, tamamlamış oldunuz. Ekleyeceğiniz bir şey varsa yine alabiliriz abi. Buradan çıkışta istiyorsanız yemeğe gidebiliriz. Böyle küçük bir yemek ikramımız olabilir size. Yok, simit, yok. Simit çay.
Yok, şimdi bazı arkadaşlar görüyorum mesela, çok ilginç. Bir bizim gençte sohbetlerimiz oluyor ya, oradan ikram veriyorlar. Allah razı olsun. Bir abimiz vesile oluyormuş. İşte şey dağıtıyorlar. Sütlaç mesela. Baktım bir arkadaş almadı. Herkes başladı yemeye. Sen dedim, niye almadın? Hocam geçen sohbette dediniz ya, acıkmadan yemeyin. Ben ondan beri diyorum. Biraz önce yemekten geldim dedi. Şimdi acıkmadığım için yemiyorum dedi. Ben de dedim ya, ikramı almak da ikramdır falan dedim bu sefer. Evet. Şimdi bizde de baktığın zaman mesela Konya gibi yerlerde böyle yedirmek o kadar güzel önemli bir şeydir, bir şey ki, önemli bir şeydir ki, yemezsen bu sefer
saygısızlık insanlar, olarak anlamıyorum.
Ha, bir tür saygısızlık gibi görürler onu. Evet. Ya onun dengesini de kurmak lazım. Yemek için yaşamayalım. İkramı da reddetmeyelim. Ama kendi hayat tarzımızın israfa karşı sade hayattan geçtiğini bilelim ve hakikaten yemek hususunda da bir alışkanlıklarımızı gözden geçirelim.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz abi.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza yüreğinize sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haftanın da bu programımızın da sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda, belki yemekten bahsettik. Önümüzdeki hafta da içeceklerimizden bahsederiz. Görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.